Ayrım 14.
Yaşam üzerindeki kontrolümüz sayesinde türümüzün yaşam süresini önceki birkaç yüzyıla kıyasla yaklaşık 40 yıl kadar uzatmayı başardık. Şimdi yıldızlara uzanıyoruz ve bazen yolumuzun üzerinde hiçbir engel yokmuş gibi geliyor bize. İnanç ve davranışlarımızda öyle cüretli, öyle küstah hale geldik ki bir keresinde kozmonotlardan biri uzaydan yeryüzüne yaptığı yayında şöyle dedi: "Gökyüzüne çıktım ama orada Tanrı yoktu." Şimdilerde hayat yapan, hayat satan ve bundan kar sağlayan özel şirketlerimiz bile var. Yalnızca sperm bankalarıyla tüp bebek teknolojisini kastetmiyorum. Asıl gen imal edip satmakla uğraşan şirketlerden söz ediyorum. İnsanın en büyük düşmanı kendisi olabilir ama yine de ondan üstün yaratık olmadığını düşünüyoruz. Savaşlar olmasa diyoruz, düşünün bütün gücümüzün, dehamızın, henüz kullanmadığımız beceri ve kaynaklarımızın bizi nereye götüreceğini düşünün. Barışta tüm enerjimizi dünyayı ve uzayı geliştirmeye adayabileceğiz. Daha iyi besleneceğiz, daha sağlıklı olacağız, daha uzun. Hatta gen üretimi ve organ nakilleri sayesinde belki de ebediyen yaşayacağız. Daha az çalışacağız ve belki de bütün işimizi gören robotlarla, makineler sayesinde hiçbir iş yapmamamızı gerektirmeyen bir noktaya geleceğiz. Bundan daha güzel bir hayat düşleyebilir mi insan? Yeryüzünde cenneti kurmuş olacağız. Mahşer günü Tanrı'nın yargısını korku içinde beklemeden herkesin girebileceği bir cennet olacak bu. İnsanın en üstün varlık olduğu bir yeryüzü cenneti. Aslında bu tür dünyevi gelişmeler gerek dünkü gerekse bugünkü din anlayışlarıyla da bağdaşmaz denemez doğrusu. Ama bugünkü inancın temelleri daha dünden atılmıştı. Öyle olmasaydı dinler insanı en yüce varlık olarak göstereceğine, tüm canlılardan ve yaşamın uyumundan söz ederlerdi. İnsan en azından kitabi dinlerin, Musevilik, Hristiyanlık, İslam gözünde öylesine masum bir yücelikteki onun düşüşü bile bir yılanın çevirdiği düzen yüzünden oldu. Hayvanlarla bitkilerin din kitaplarında özel bir yeri yoktur. Hazreti İsa bir fili ölüler aleminden çekip çıkarabilir. Kör yunusların gözlerini açarak topal köpekleri iyileştirerek mucizeler yaratabilirdi. Neden kediler kangurularda, karıncalarda, insanlarda mucizeler yaratmıyor? Mucizeler bile Homo sapiens'in yetki alanı içinde. Din kitaplarında rastlanabilecek bütün yapısal tahlillerde insanın tüm canlılar ve cansız varlıklar üzerindeki mutlak üstünlüğünü gösteriyor. 5. İnsan ister evrime ister yaratılışa inansın, ortak olan kavram dürtü ve duyguların kötü olduğudur. Darwin'den bu yana geliştirilmiş olan etoloji bilimi, Homo sapiens'in bütün türler içinde akıl dışı, içgüdüsel davranışa en az bağımlı tür olduğunu ileri sürmekle bir anlamda her iki görüşü de savunmaktadır. Her iki düşünce sisteminin ışığında içgüdüsel davranışın daha aşağı, daha ilkel bir davranış düzeni olduğunu ileri sürerek uygarlığın ancak insan aklı aracılığıyla ilerleyebileceğini söylüyoruz. Uygarlık derken neyi kastettiğimiz ve bunun gerçekten ilerleyip ilerlemediği ise tartışmaya açık bir konu tabii. Tüm canlılar içinde akıl yürütme, muhakeme yetisine sahip olan yegane varlık insan. Akıl her şeye galebe çalacaktır. İnsanoğlu aklın yolundan gitmelidir. Ancak akıl yoluyla ilerleyebiliriz. Uygarlık insan aklının uygulamaya geçirilmesinden doğar. Aklın duygulara egemen olması savaşları, cinayetleri, ihmalleri önler. Akıl sorumludur. Duygular vahşi ve ilkeldir. Akılla duygu, Apollo ile Dionysos arasındaki ayrım en azından 22 yüzyıldır sürüp gitmektedir. Zihin ve dima bedene, akılda duyguya galebe çalmalıdır. 20. yüzyıl kahramanı Freud'un geliştirdiği bilimsel insan psikolojisi aynı görüşü savunur. Ego ile süperego, İdin vahşice haz ve tatmin arayan dürtüleri üzerinde etkili olmasa toplumda düzen kalmayacağı gibi uygarlık da olmazdı. Freud'a göre uygarlık, libidonun, insanın içgüdüsel, ilkel, hazcı, cinsel enerjisinin çeşitli başka aktivitelerle, yaratıcılık, hükmetme, kategorileştirme, koleksiyonculuk ve benzerleri yer değiştirmesinin, onlara kaymasının sonucudur. Hocalar, psikologlar, yasa koyucular ve yöneticiler, aklın duygulara egemen olmasını öğütlerler her zaman. Toplumda bir aksaklık baş gösterdiğinde, örneğin bir Hitler ortaya çıktığında bunun açıklaması basittir. Halkın duygularıyla oynamakta üstad olan Hitler, Goebbels ve Stiper, tıpkı ilkel bir toplumdaki gibi simgeler ve gösteriler aracılığıyla insanların duygularını yönlendiriyor, manipüle ediyorlardı. Uygarlığa ancak akıl yoluyla ulaşılabileceği aklında sadece Homo sapiens'te bulunduğu söyleniyor. Türümüzün akla dayanmayan, makul olmayan davranışlarının hayvansa alt beynimizden kaynaklandığı belirtiliyor. İnsan aklıyla her şeyi toptan ve total olarak yönetiyor. Akılcı insan, hayvan olan insanla karşılaştırıldığında totaliter gücün doruğunu oluşturur. 6. Aklı ve muhakemeyi duygunun karşısında göklere çıkarırken bir tür olarak biz tek bir istisna tanıyoruz, o da aşk ve sevgi. Bir insanın birine aşkını ilan ederken seni akıllıca, makul bir şekilde seviyorum dediği işitilmemiştir. Akla başvurmak ancak aşk olmadığında akla gelir. Akıl ve duygu ayrılmaz bir bütünün parçaları olduğu halde ikisini birbirinden ayırmak suretiyle birinin, aklın, ötekine duyguya hükmetmesini sağlamış olduk. Böylece bölüp yönetmemizi sağlayan totaliter ikilikler yarattık. İnsan çılgınca aşık olur, senin için deli oluyorum, akıllıca değil. Bu, en azından şimdiye dek edebiyatta, şarkılarda, tiyatroda, operada ve mitolojide hep böyle olmuştur. Ama şimdi bilgisayarlı çöp çatanlıklarla, bilgisayarların ayarladığı flört ve evliliklerle, aşkta da aklın duyguya karşı zaferi nihayet bilgisayar aracılığıyla sağlanmış bulunmaktadır. Kişiliğimiz, ilgi alanlarımız ve karakter yapımız üzerinde yürütülecek bilimsel araştırmalar sayesinde ideal eşimizi bulabiliriz artık. Tabii akıl ve muhakeme uzmanlarının yani psikologların, evlilik danışmanlarının, sosyal danışmanların ve psikolojik danışma kuramlarını incelemiş çağdaş papazların da bu süreçte önemli katkıları vardır. Hangisinin iyi, hangisinin kötü bir beraberlik ya da evlilik olacağını bu uzmanlar da söyleyebilmektedirler artık. Mutlak üstünlüğümüzü ilan edebiliriz. Çıkarlarımızı ve kişiliklerimizi korumak için gitgide daha akılcı bir şekilde seviyoruz. Aklın zaferiyle birlikte aşka son veriyoruz. 7. Uygarlığın gelişmesinde insanoğlunun ilerleme ve başarılarının açıklanmasında hayvanların evcilleştirilmesi çok önemli bir aşama olarak gösterilir. Bu bir yarı gerçektir. Hikayenin sadece bir tarafını anlatıyoruz çünkü. Onlar, yani bazı hayvanlar içgüdüsel olarak bizimle işbirliği yapmamış olsalardı, hayvanların evcilleştirilmesi asla mümkün olamazdı ama işin bu yanı hiç dile getirilmiyor ya da göz önüne alınmıyor. Bizim balık tutup onlarla beslenebilmemiz yalnızca insanın sözüm ona üstün aklı ve yeteneği sayesinde değil, aynı zamanda balıklarında daima belli bazı göç davranış kalıplarını izlemesinden dolayıdır. Ya balıklar, tavuklar, atlar, koyunlar, keçiler ve benzerleri, yani hayvanların hepsi davranışlarını rastgele değiştirip modifiye eden uyumsuz ve düzensiz bir aktiviteye sahip olacak tarzda yaratılmış olsalar, ki bu tarz aktivite bizim temel özelliğimizdir ve böylece bazen her gün yumurtlayıp bazen de bizim gibi aylarca yumurtlamasalar ya da sığırlar zaman zaman yem yememeye, perhiz yapmaya karar verselerdi. Bu örnekle anlatmak istediğim şu ki biz hayatta kalabilmek ve yaşamımızı sürdürebilmek için hala tümüyle hayvanların içgüdüsel davranışlarına bağımlı durumdayız. Onları ehlileştirip kendimizi böyle kolayca besleme olanağını bulmamız, onların içgüdüsel davranış kalıplarını inceleyip kavramış olmamızdan kaynaklanıyor. Ancak onları ehlileştirip kendimizi rahatça beslemeye başladıktan sonradır ki düşünmeyi, yaratmayı, şehirler kurmayı, sanat ve savaş yapmayı sürdürebildik. Bütün mesele bizim beynimizin korteksinde bitmiyor tabii. Tavukların içgüdüsel davranışları olmasaydı, bugün ulaştığımızı söylediğimiz o uygarlık düzeyde biraz zor olurdu doğrusu. Değişebilme kapasitemizi olumlu bir nitelik olarak değerlendirebilmek için önce eylemlerimizin ve bunların sonuçlarının sadece türümüz açısından değil aynı zamanda tüm yaşam açısından da bilincine varmamız gerekir. Yeryüzünde bulunan birçok türün varlığını işte bu değişme yeteneğimizle sona erdirdik. Birçok canlı türünü resmen katlettik. Türleri soykırıma uğrattık. Yine de türümüze özgü çifte standart uygulama alışkanlığı ile soykırımı kınamaya ve idam cezası aleyhine bağırıp çağırmaya cüret edebiliyoruz. Tür açısından bakılacak olursa bu, tür bencilliği bile sayılabilir. Bu bencilliktir. Çünkü kendi türümüzün yaşam değerini tüm canlıların yaşam değerinden soyutlayarak onu tüm yaşam değerlerinin çok çok üstüne çıkarıyoruz. Bir yandan başka canlı türlerini öldüren avcılara kupalar, ödüller verirken bir yandan da kendi türünden olanları öldüren insanları idam cezasına çarptırıyoruz. 8. Evrimciler insan üstünlüğünü kanıtlama çabası içinde vücudu oranla beyin ağırlığının en fazla homo sapiens'te olduğunu belirtiyorlar. Yine evrimciler insan beyninde daha yüksek düşünme yetisini düzenleyen hayli gelişmiş bir beyin korteksi bulunduğunu, oysa birçok türde hiç kortekse rastlanmadığını da belirtiyorlar. İnsanın üstünlüğünü açıklamak için bundan daha sağlam bilimsel kanıt olabilir mi? En gelişmiş beyin demek, dil ve soyut düşünce, muhakeme gibi belirli özellikler açısından en gelişmiş beyin demektir. Başka türlerde de örneğin koku alma merkezi gibi bazı beyin bölgelerinin insan beynine oranla daha gelişmiş, daha güçlü ve daha duyarlı olduğu görülüyor. Kimi türlerde ise görme duyusu çok gelişkin ve keskin. Öyleyse bu anlamda en gelişmiş beynin insan beyni olduğunu söylemek hiç de doğru değil. Homo sapiens'in beyninde özellikle gelişmiş olan aktiviteleri belirtmek daha doğru. En gelişmiş terimini kullanmak, yaşamın ve evrenin her şeyi kapsayan genel bir amacı olduğunu ve her şeyinde bu amaca en etkili bir biçimde hizmet edecek şekilde giderek geliştiğini ve evrimleştiğini ima etmek demektir. Bu terim ayrıca en gelişmiş varlık olan insanın evrenin bu genel amacına hizmet etmeye en uygun yaratık olduğunu da ima etmektedir. Şeylerin genel dengesi ve evrenin uyumu içinde üstün nitelikler ya da bir türün ötekilere üstün işlevleri diye bir şey olamaz. Tam tersine asıl dengeyi bozan süreci kendi ritmi içinde iniş çıkışları, gel gitleri, uyum ve uyumsuzluklarıyla akıp gitmekte alıkoyan da işte bu üstünlük kavramıdır. Hayatta her şey bir niteliktir, her özellik hayatın ve sevginin hayati bir parçasıdır. Evrim süreci olduğunca heterojen bir gen birikiminin varlığını sürdürmesine bağımlıdır. Her bir türün bir başkası kadar hayati olduğu anlamına gelir bu. Genetikçiler ve biyologlar gen birikimini genellikle Homo sapiens bağlamında ele almışlardır. Ama gelmiş geçmiş tüm türlerin daha büyük, daha genel ve evrensel bir gen birikimi de vardır ve bu türler arasındaki etkileşimde hem fiziki hem de psikolojik açıdan kendini gösterir. 9. İnsan formu eski Yunan heykellerinde idealize edildikten bu yana mükemmel Homo sapiens hakkında son derece somut bir ideal de var kafamızda ve bu ideal yüzyıllardır değişmedi. Praxiteles ideal kusursuz vücudu verdi ona. Bu bedende her şey birbiriyle tam orantılı, tüm işlevler yerli yerindedir. Hızlı koşan, diski uzaklara fırlatabilen, ufkun ötelerini gözleyebilen ve harbın ince namelerine kulak verebilen bir insandır bu. Rönesans sonrası devlet bütün insanları Yunan heykelinin suretinde yaratmaya çalışmaktadır. Ama uygar eski Yunanların aksine kusurlu bebekleri kurda kuşa yem olsunlar diye bırakmak zorunda değiliz artık. Günümüzde uygulamalı bilimler sayesinde mükemmel bebeği sipariş edebiliyor, kusurlu bebekleri önceden engelleyebiliyoruz. İnsanı biçimlendirmek için gerekli bilimsel bilgiyle teknolojiye artık sahibiz. Genlerin denetimi ve yönlendirilmesi manipülasyonu sayesinde yalnızca kusurlu doğumları engellemekle kalmıyor, aynı zamanda ceninde istediğimiz özellikleri de ısmarlayabiliyoruz. Şu anda en azından cinsiyeti belirleyebilmek mümkün görünüyor ama ileride çok daha fazla seçim olanağına kavuşacağız. Kusurlu insandan korkuyoruz, ona acıyoruz, onu hor görüyoruz, ondan tedirginlik duyuyoruz. Kusursuz adam imajından bakarak aşağılarız onu. Sağlam kafa ve sağlam vücuda sahip olduğumuzdan kendimizi mükemmel idealine daha yakın hissediyoruz. Ah bir tek o sivilce olmasa, kendilerinin gerçekten mükemmel olacağına inanan o kadar çok kişi var ki aramızda, Homo sapiens bütün hayat hiyerarşisinin doruğunda yer aldığı gibi türümüzün içinde de ayrıca bir hiyerarşi var. Fiziki bakımdan handikaplı dediğimiz insanların, örneğin körlerin, sağırların, kimi organları eksik olanların daha aşağı düzeyde olduğu düşüncesine dayanıyor bu hiyerarşi. İnsancıl bilimsel çabalarımızla doğmalarını engelleyememiş olsak bile onları elden geldiğince kusursuz kılmaya çabalıyoruz, kurtarmaya çalışıyoruz onları. Bu insanların fiziki özelliklerine yapıştırdığımız değer sistemi bizim üstünlüğümüzü, onlarınsa aşağı bir düzeyde yer aldığını gösteriyor. Onlar da kendilerini bizden aşağıda görüyorlar. Fiziksel kusurlarından dolayı psikologların aşağılık kompleksi dediği komplekslere kapılıyorlar. Bütün bunlar saçmalık. Bir değer sisteminin totaliterce empoze edilmesinden ibaret. Evet, belirli bir duyu ya da organdan yoksun oldukları doğru ama bir organdaki eksikliklerini başka organlarla giderdikleri de aynı derecede doğru. Handikaplı ya da sakat diye adlandırdığımız bu insanların diğer duyularıyla birlikte belki de hayal bile edemeyeceğimiz derecede özel ve olağanüstü bir ilişki geliştirdiklerine şüphe yok. Ne var ki kusursuz adamın en yüce sayıldığı totaliter değer sistemimizle onları da bizim gibi olmaya teşvik ediyoruz. Beş duyumuzun belirli bir biçimde yan yana getirilmesine dayanan yetenek ve becerilerimizi taklit etmeye özendiriyoruz onları. Onları kendi kalıbımıza sokmaya çalışmamız, onların da kendilerini bizim gibi biçimlendirmeye çalışmaları, ezenle ezilen, sömürenle sömürülen şeklindeki totaliter yapıyı bir kez daha pekiştirmiş oluyor ki, toplumdaki psikolojik güçte, fiziksel güçte bu yapıya dayanarak dağıtılıyor. Fiziki açıdan handikaplı diye adlandırdığımız kişiler, insanı sınıflandırmaya ve kategorilere ayırmaya dayanan böyle bir değer sisteminin içinde hapsoldukları için, kendi eşsiz potansiyellerini, yaratıcılıklarını, kendilerine özgü zenginlikleri içinde patlama yapıp hepimiz için yeni ufuklar açma, yeni davranış ve düşünce modelleri geliştirme şansını kaybediyorlar. Mükemmel konusundaki imajımızın boyunduruğunu onlara geçirmekle, hepimiz gerçekliği algılayış tarzımızı zenginleştirip geliştirme fırsatını yitiriyoruz. Yaşantılarımızı zenginleştirme ve yaşamın zenginliği, gizemini daha çok paylaşabilme şansını elden kaçırıyoruz. Aslında bundan daha fazlasını da yitiriyor olabiliriz pekala. Bu gibi fiziki farklılıklar, fiziki handikap diye adlandırdığımız şeyler, türlerin ve hatta gezegenimizin varlığını sürdürebilmesi için belki de çok gereklidir, ya da bir gün öyle olacaktır. Boğaziçi Üniversitesi'nde bireysel farklılıklar konusunda ders verdiğim bir sınıfı hatırlıyorum. Belli bir bağlamda olumsuz gözle bakılan ve handikap sayılan belirli bir özelliğin başka bir bağlamda hayati gereklilik kazanabileceğini anlatıyordum öğrencilere. Örnek olarak körlüğü gösterdim ve günün birinde hepimizin şiddetli bir radyasyona maruz kalarak birdenbire hep birlikte kör olabileceğimiz yolunda bir spekülasyon yaptım. Böyle bir durumda toplumda daha önce kör olan ve yolunu yöresini bilen hiç kimse olmasa her şey çökebilirdi. Varlığımızı sürdürebilmemiz körlerin bu yeni bağlamda görebilme yetenekleri sayesinde mümkün olabilirdi ancak. Tarihimizin, edebiyatımızın, müziğimizin kayıtlarına da ancak onlar Braille alfabesiyle ulaşabileceklerdi. Bu yeni düzende onlar bize tabi olacak yerde biz onlara tabi olacaktık. Gerçi tüm bağımlılık biçimleri totaliter olduğuna göre bu da aynı oranda totaliter bir düzen olacaktı, o da başka. Sınıfta Emin adında gözleri görmeyen bir çocuk da vardı. Anlattıklarım karşısında hiçbir şey söylemedi. Birkaç ay sonra Bodrum yakınlarında bir yerde deniz kıyısındaki bir mağaraya girdik, eski öğrencilerimle birlikte. Aralarında Emin de vardı. Mağaranın derinliklerinde biraz fazla ilerleyince ortalık iyice karardı, biz de bir şey göremediğimizden yön duygumuzu yitirdik. Mağaranın tavanı ile suyun yüzeyi arasındaki mesafe de gitgide daralmaktaydı. İşte o zaman Emin, sesinden anladığım kadarıyla, grubun lideri durumuna geçti ve gülerek, şakalaşarak, şarkılar, türküler söyleyerek bizi mağaranın karanlığından ışığa çıkardı. Bu örnekle eldeki bilgi ve teknolojiyi körleri ışığa kavuşturmak, kolsuz bacaksızlara organlarını kazandırmak için kullanmayalım demek için vermiyorum tabii. Bu örnek öngörülebilecek bütün durumlar için her türden çeşitliliğe izin verecek bir genetik mühendislik sistemi tasarlamamız anlamına da gelmiyor. Bu, insanın yeniden tanrı rolüne çıktığı olanaksız ve çılgınca bir proje olurdu. Örnekle belirtilmek istenen nokta şu. Bir insanın fiziki durumu ile bizim o insana karşı takındığımız tavır arasında büyük bir mesafe, zihni ve psikolojik bir mesafe bulunuyor. Tavır gerçekliğe tekabül etmiyor. Kendimize ve doğaya empoze ettiğimiz totaliter düzeni yansıtıyor sadece. Emin, içinde bulunduğu durumda herkes kadar güzel ve kendi türüne herkes kadar gerekli. Kimse kimseden üstün değil. Hepimiz gerçekten birbirimize muhtacız. Bu üstünlük ve hiyerarşi kavramından kurtulana dek kendi türümüzün varlığını tehlikeye sokmaktan kurtulamayacağız. Baskı ve çatışma hiyerarşik bir modelden kaynaklanır. İşbirliği ve uyum ise bir kurulu düzeni değil, asıl her şeyin benzersiz olmasını amaçlayan bir dünya görüşünden kaynaklanır. Uyumsuzluk ve çatışma yıkıma yol açar. İşbirliği ve uyum yaratıcılığı getirir. Yaratıcılıkta da çatışma vardır. Ama bu çatışma değer sistemleri arasında değil, insanla onun daha fazla işitmek, görmek, dokunmak için verdiği sonsuz arayış arasındaki çatışmadır. 10. Biz totaliteriz çünkü insan türü olarak yaşam anlayışımız sevgi ve barışa değil, güç ve egemenliğe dayalı. Öteki türler üzerinde gücümüz var. Hayvanları evcilleştiriyoruz. Sirklere ve hayvanat bahçelerine kapatıyoruz onları. Bitkileri botanik bahçelerine koyuyor, evlerimizin ta içine hayvanlarla bitkileri alıyoruz. Köpeklere türlü numaralar öğreterek, kedileri bir parça sicim peşinde koşturarak, kuşların çiftleşmelerini izleyerek, sinek yiyen bitkileri seyrederek bizzat kendi evimizin içinde tüm yaşamın hakimi olup çıkıyoruz. Bütün bunlar bize muazzam bir güç kaynağı veriyor. Bizler egemenleriz. Uyruklarımızı besliyoruz. Onlar yaşamak için bizlere muhtaç. Canımız çektiği zaman oynuyoruz onlarla. Canımız çektiği zaman şımartıyoruz. İstediğimizde sevip okşuyor, istemediğimizde kovuyoruz yanımızdan. Onları hadım etmeye ya da kısırlaştırmaya karar veriyoruz. Biz, Homo sapiensler, kendi evlerimizde bile her Allah'ın günü çocuklarımızla birlikte bütün öteki türleri acımasızca yönetiyoruz. Başka birçok ülkede olduğu gibi ABD'de de yaşlı ve yalnız insanlar huzur evlerine konur ve orada ölümü beklerler.